بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parssurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 Azer 1402, Hicri Kameri 10 Cemadü'l-Evvel 1445, Miladi 24 Kasım 2023, Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Gazeteci Sayın İhsan Kaçal ile Filistin gelişmeleri üzerine yaptığı röportaj İlahi Önderler, Gençlik Gevheri, Hidayet Hadisi ve Kalıcı Tilisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Gazze şeridinde 4 günlük ateşkes bugünden itibaren başladı. Saray-ı El-Kudüs ateşkes ihlal edilirse düşmana uygun bir tepki vereceğiz dedi. Ziyad Nahale Siyonist düşmanı tüm esirleri serbest bırakmaya zorlayacağız dedi. Dışişleri Bakanı Gazze'de savaşın sürmesinden Amerika'nın sorumlu olduğunu söyledi. Hakan Fidan, Batı dünyasının İsrail'in savaş suçlarıyla aralarına artık mesafe koyması gerektiğini söyledi. Ve Tahran Cuma Hatibi, İsrail'in örümceklerin ağı ve tüm batılı güçlerin kardan adam olduklarını belirtti. Şimdi haberler.
Siyonist rejimiyle Gazze şeridindeki Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas arasındaki 4 günlük ateşkes bugün yerel saatle sabah saat 7'de başladı. İran Peres Haber Ajansı'nın haberine göre Gazze halkına güveni 47 gün süren topyekun bombardımanın ardından Siyonist rejim askeri hedeflere ulaşamadan ve Siyonist esirleri serbest bırakamadan çarşamba günü 4 günlük ateşkes teklifini kabul etti. Gazze'de 2 Aralık Perşembe günü yerel saatle 10'da uygulanması beklenen ateşkes teknik ve lojistik sorunlar nedeniyle bugünden itibaren Gazze'de bir gün gecikmeyle hayata geçirildi. Bir haber kaynağı Gazze'de insani ateşkesin ilk gününde Siyonist rejimin hapishanelerindeki 39 Filistinlisinin serbest bırakılma sürecinin tamamlandığını duyurdu. Aynı habere göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki imzalanan esir takas anlaşması çerçevesinde Damon hapishanesinden 24 kadın esir ve Nekdo hapishanesinden 15 Filistinli çocuk serbest bırakılmak üzere Ofer hapishanesine nakledildi. Bugün 24 Kasım başlayan insani ateşkes anlaşması, Siyonist işgal hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki 50 İsrail esirin serbest bırakılmasını içeriyor.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Kapısı sözcüsü, insani yardım ve akaryakıt taşıyan tırların Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını, bugün bu şeride 230 tırın girmesinin beklendiğini söyledi. İran'ın haberine göre Refah Sınır Kapısı yetkilisi canlı El Cezire kanalına yaptığı açıklamada bugün 100'e yakın yaralının tedavi için Gazze dışına çıkarılması bekleniyor dedi. Öte yandan Filistin Ma Haber Ajansı'nın haberine göre Kuzey Sina eyaletindeki Mısır Kızılayı Başkanı ateşkesin sağlandığı bugünden itibaren bu ülkenin Kızılayı'nın tam hazır olduğunu duyurdu. Halid Zayed şunları ekledi. Mısır Kızılayı, Cuma gününden itibaren Gazze şeridine girmek üzere 500 yardım kamyonunu tamamen hazırladı. Ayrıca çok sayıda yaralı Filistinlinin Refah Kapısı'ndan karşılanması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Muhabar Ajansı kaynaklarına dayanarak Mısır'ın Dünya Kızıl Haç Örgütü'nün bilgisiyle bu cuma öğleden sonra 10 İsrail sivil esiri Refah kapısından teslim alarak onları Karam Abu Selam bölgesinde İsrail'e teslim edeceğini duyurdu.
Kudüs Tugaylıları Sözcüsü ateşkese bağlı olduklarını beyan ederek düşman ateşkese uyulana kadar buna bağlı kalacaklarını, ateşkesin ihlali durumunda düşmanın uygun bir tepkiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. El Alemin haberine göre Ebu Hamza şunları vurguladı. Son 48 günde Kudüs ve Filistin'e direniş grupları Sinis şehir ve kasabalara yüzlerce roket ve havan topu attı. Lübnan'daki İslami direniş aynı zamanda düşmana da öldürücü darbeler indirdi. Irak'ta Amerikan üslerine vurulduğunu belirten Ebu Hamza şöyle devam etti. Yemen'de Kızıldeniz'i Arap kucağına kollarına geri getirdi. Yemen, Kızıldeniz'de yasal eylem hakkının sadece bize ait olduğunu, sizin buna hakkınız olmadığını düşmana hissettirdi.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, Gazze'deki geçici ateşkesin ilk gününde yaptığı açıklamada, direnişin Siyonist düşmanı tüm Filistinli esirlerin daha geniş ölçekte takasını kabul etmeye zorlayacaklarını belirtti. İran Peres'in haberine göre Ziyad el-Nahale, diğer Filistinli esirler serbest bırakılmadan Siyonist düşmanın geri kalan esirleri olan subay ve askerlerin serbest bırakılmayacağını, bu konunun savaşın ve saldırganlığın sona ermesiyle ilgili olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Eğer Siyonist rejim sahada darbe almasaydı esir değişimi asla kabul etmezdi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Lübnan Hizbullah'ına, Irak, Suriye ve Yemen'in direnişine teşekkür ederek şunları söyledi. Siyonist düşmanın ilan edilen hedefleri yani direnişin yok edilmesi ve yenilgiye uğratılması hala geçerlidir ve Siyonist düşman yenilgiye uğratılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ennahale İsrail rejimi saldırganlığını daha fazla vahşet ve kan dökerek sürdürecek vurgusunda bulundu.
Hamas'ın siyasi ofisi başkanı İsmail Haniye, Filistinli kadın ve çocuk esirlerin Siyonist rejimin hapishanelerinden serbest bırakılmasının ilk hedefleri olduğunu söyledi. El Alemin haberine göre İsmail Haniye, Gazze'deki geçici ateşkes vesilesiyle televizyondan yayınlanan mesajında şunları aktardı. Ateşkesi Siyonist düşmanın bağlı kaldığı sürece bağlılığımızı vurguluyoruz. Katar ve Mısır'daki kardeşlerinin nezaretinde zorlu müzakerelere girdiklerini ve bunun sorumlu bir şekilde yönettiklerini belirten Haniye, Katar'a ve Mısır'a teşekkür ediyor, takdir ediyoruz ve uluslararası çabaların sürdürülmesinin gerekliliğini vurguluyoruz, dedi. Haniye şöyle devam etti, düşman direniş koşullarına ve milletimizin iradesine karşı teslim oldu ve bu da ateşkes anlaşmasına yol açtı. Fakat düşman silah zoru ve katliam ve soykırım ile esirlerini geri alacağı üzerine hesap açmıştı. Haniye Hamas savaş öncesinde ve sonrasında hiçbir zaman tüm tutumunu terk etmemiştir ve biz Filistin halkının birliğine bağlılığımızı vurguluyoruz vurgusunda bulundu. Hamas siyasi büro başkanı açıklamasının sonunda bu mücadeleye yiğitçe ve cesaretle katılan Lübnan, Yemen ve Irak'ın direnişine teşekkür ederek onları takdir etti. Ayrıca Gazze şeridinin kaderinin belirlenmesine yönelik her türlü müdahaleyi reddeden Arap ve İslam tutumunu da övdü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın İsrail'e desteği olmasaydı bu sahte rejim, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile savaşı sürdüremezdi, dedi. İran Pers Haber Ajansı'nın haberine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, El Cezire televizyon kanalına verdiği röportajda, geçici ateşkesin Siyonist rejimin Filistin'e karşı işlediği cinayetleri durdurmanın başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı verdiği röportajda şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İslam ülkeleri ve BRICS liderleriyle birlikte Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savaşta işlediği cinayetleri durdurmak için pratik bir girişim başlattı. Amerika'dan savaşın kapsamının genişletmek istemedikleri yönünde mesajlar aldıklarını belirten Emir Abdullahyan şöyle ekledi. Amerika, Filistinliler geri dönmeden Gazze şeridinin yönetimini kimin devralacağına dair bir karar verebileceğini sanarak yanılgıya düşüyor. İran'ın Amerikalılara yanıtının İsrail'i destekleyerek ve bu sahte rejime silah aktararak savaşın kapsamını genişletmemeleri olduğunu ifade eden Emir Abdullahyan, Gazze şeridindeki sorunların çözümünü Filistin halkı ve Filistin direnişi belirleyecek vurgusunda bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, ezberlere tekrarlayarak İsrail'in bir savaş suçunu başka bir suç işleyerek unutturmasına izin vererek gerçek barışa ulaşılamayacağını belirterek Batı dünyası İsrail'in savaş suçları ile aralarında artık mesafe koymalıdır dedi. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre Bakan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde açılış konuşması yaptı. Dezenformasyonun bugün hibrit sınamaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri olduğunu kaydeden Fidan, İsrail'in 7 Ekim olayları sonrasında Gazze'de ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları bağlamında iki tür dezenformasyonla karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Fidan birincisi birçok batılı basın yayın kuruluşunun Filistinlilerin maruz kaldığı insani dramı yok sayan trafiğidir tutumudur. Diğer ise 7 Ekim olayları ile sınırlı olmayan İsrail'in gerçekleri perdeleyerek bütün dünyayı inandırmaya çalıştığı kurumsallaşmış dezenformasyondur. İsrail'in bu dezenformasyonunun şu anki kriz özelliğindeki amacı 6.000'in çocuk olmak üzere 14.000'inin üzerinde sivil Filistin ortaçağı hatırlatan bir hunharlıkla katletmesini meşru müdafaz kisvesi altında aklamaktadır değerlendirmesinde bulundu. Batılı hükümetlerin katliamlarına sessiz kalmaları ve anlamlı bir ateşkes çağrısında dahi bulunmamalarının ahlaki ve siyasi çöküşe işaret ettiğini vurgulayan Fidan, bu durumun uluslararası hukuka olan itimadı tamamen ortadan kaldırma riskini beraberinde getirdiğini aktardı.
Bugün Tahran'da kılınan Cuma namazı Hatibi Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı Siyonist rejimin sadece bir örümcek ağı olmadığını, aynı zamanda tüm güçlerinde kardan adam olduklarını söyledi. İran Pers'in haberine göre Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı Tahran'da Cuma namazında okuduğu hutbede, işgal altındaki topraklardaki son gelişmelere değinerek, Aksa Tufanı operasyonun derinişin saldırgan bir tavır alması halinde üstünlük sağlayacağını gösterdiğini söyledi. Tahran'daki geçici Cuma namazı hatibi şunları ekledi. Batılı ülkelerin ve Amerika'nın Siyonist rejime verdiği destek, sadece Siyonist rejimin örümcek ağı olmadığını, üstelik tüm güçlerin kardan adam olduğunu gösterdi ve eğer onlara karşı birileri Allah'ın gücüne güvenirse, onları boş ve içeriksiz oldukları dünyaya gösterilecektir. Hüccetül İslam Sıddık'ı ayrıca Siyonistlerin kadın ve çocukları öldürme ve Gazze'deki tıp merkezlerine saldırma konusundaki vahşetine değinerek şöyle devam etti. Gazze'nin mazlum çocuklarının öldürülmesi dünyada duyguları uyandırdı ve Beyaz Saray'ın önü Londra ve Fransa sokakları da dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde insanların varlığı, İsrail'in yıkımının yakın olduğunu ve Amerika'nın gerileyişini de tanık olacağımızı gösterdi.
İran Silahlı Kuvvetleri Savunma ve Destek Bakanı Tuğgeneral Aşriyani yaptığı açıklamada bölge halkı Siyonist rejimin tamamen yıkılacağına şahit olacak ve gerçek güvenlik Batı Asya bölgesinde tekrar sarılacaktır dedi. İran Pres'in haberine göre Tuğgeneral Muhammed Rıza Karay Aşriyani sözlerinin devamında Aksa Tufanı operasyonunun İsrail rejimi sisteminin siyasi, askeri ve diğer alanlarda olmak üzere çeşitli boyutlarda resmi olarak parçalanmasına neden olduğunu belirtti. İran Savunma Bakanı farklı ülkelerin siyasi ve ekonomik alanlardaki yoğun baskıları nedeniyle Siyonist rejim ve destekçilerinin sonunda ateşkesi kabul etmek zorunda kaldıklarını belirterek şöyle konuştu. Amerikalılar bu rejimin tamamen çökmesi tehlikesini ciddi şekilde hissettiler. Dolayısıyla bu rejimi desteklediler ve bazı Avrupa ülkeleri de onlara eşlik etti. Tuy generalaşyanı sözlerinin devamında şunları da ekledi. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin bölgedeki varlığı, bölgenin devrimci halkı ve direniş ekseni dahil olmak üzere tüm bölgenin tepkisiyle sonuçlanacaktır. Zira bu bölge hassas bir bölgedir ve enerji nakil hatlarının bu bölgede olması nedeniyle dünya ekonomisinin buna bağlı olduğundan tüm dünyanın gözü bu bölgededir.
İran gönüllü halk seferberlik güçleri Besiç, Tahran'da Filistinli Müslümanlara destek olmak ve Besiç haftası nedeniyle bu sabah Beytülmukaddis'e doğru temalı yürüyüş düzenledi. Halk seferberlik güçleri haftası münasebetiyle düzenlenen büyük yürüyüş, İran saatiyle 9'da halkın yoğun katılımı ile başladı. İran, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra Hamas ve Hizbullah'a ait flamalları taşıyan göstericiler, Siyonist rejim ve Amerika karşı sloganlar attı. Göstericiler cuma namazı öncesi Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye katılan kadınlar ise mazlum Filistinli çocukların sembolik kefenlerini taşıdılar. Tahran Eyaleti Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı General Mahmud Tevekkülü, halk güçlerinin katılımıyla yapılan büyük gösteriye 50 bin kişinin katılacağını tahmininde bulunmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Avrupa Parlamentosu'nun İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili son bildirisini bazı Avrupalı akımların İran'a karşı yıkıcı tutumundan kaynaklandığını ifade ederek kınadı. Berjon Nükleer Anlaşması'nın 3 Avrupalı tarafı olan İngiltere, Fransa ve Almanya dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Amerika'nın 2017'de nükleer anlaşmadan çekilme talebinden doğan hasarların telafi edilmesi konusundaki her 3 ülkenin sorumluluklarına bağlı kalmadıklarına değinmeden İran'ı bu anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladılar. İran Peresemi lideri'ne göre Nasser Kinani Çafi Avrupa Parlamentosu'nun son bildirisinde İran'la ilgili maddelere gösterdiği tepkide Avrupa Parlamentosu'nun müdahaleci bildirisi bazı Avrupalı tarafların İran'ın gerçek otoritesiyle birlikte istikbar karşıtlığı karşısındaki şaşkınlığını gösteriyor dedi. Kinani İran'a karşı benzer değersiz bildirilerin kurucuları ve düzenleyicilerine tavsiyede bulunarak İran halkı ve hükümetine karşı eskiye yenilmiş ve yanlış siyasetlere ve davranışlarını düzelterek karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı yapıcı işbirliği ve tahammül siyasetini izlemelerini istedi.
Ve İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani yaptığı açıklamada Deyleman Destroyer'in yakında ülkenin kuzeyindeki denizdeki envanterine katılacağını duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amiral Şahram İrani bugün Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Hazar Denizi barış ve dostluk denizidir ve bugün Kuzey Denizi'ne eklenecek olan Deyleman Destroyer'in iki ana ekseni vardır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımızda günün siyasi yorumlarını dinleyeceksiniz. Bu akşamki ilk yorumumuz Emir Abdullahyan'ın bölge temasları ile ilgili. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Gazze konusundaki istişarelerin devamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret ederek, bu ülkenin yetkililerinin yanı sıra Lübnan ve Filistin'deki direniş yetkilileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. İşgalci Kudüs rejiminin Gazze'ye karşı yürüttüğü çok sayıda uluslararası kural ve anlaşmada sunulan örneklere göre Tel Aviv'in işlediği suçların soykırım olarak sınıflandırıldığı topyekün ve acımasız savaşın üzerinden yaklaşık 50 gün geçti. Bugüne kadar Batı Asya bölgesi ülkeleri tarafından savaşı durdurmak için birçok diplomatik çaba sarf edildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da çok sayıda yurt dışı ziyaretiyle Siyonistlerin cinayetlerini kınamakla savaşın durdurulması için bölgesel, İslami ve küresel uzlaşmanın gerekliliğini vurgulayan yetkililer arasında yer alıyor. Bu istişarelerin devamında Emir Abdullahyan önceki gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti. Bu, Dışişleri Bakanı'nın Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana Lübnan'a ikinci, bölge ülkelerine ise üçüncü seyahatiydi. Emir Abdullahyan'ın Lübnan gezisi ve bu ülkede yaptığı temaslar, Gazze halkının Siyonistlerin cinayetlerine karşı pratik diplomatik eylemleri arasında yer alıyor. Emir Abdullahyan'ın Lübnan ziyareti, Lübnan'ın son 50 gündür savaşın içinde olması ve Siyonistler tarafından defalarca tehdit edilmesi nedeniyle önem taşıyor. Lübnan Hizbullah hareketi bu savaşa büyük oranda girmese de, gerçekleştirdiği saldırılarla Siyonist askeri gücünün bir kısmını Gazze'den uzaklaştırdı. Emir Abdullahyan, siyasi yetkililer ve Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a verdiği desteği vurguladı.
Aslında İran İslam Cumhuriyeti gibi Lübnan'da Siyonist rejime karşı Filistin'i destekliyor. Bu bağlamda bazı ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve insan haklarının Gazze'deki gelişmelere yönelik ikili yaklaşımını eleştiren Necip Mikati şunları söyledi. Temel soru şu, insan hakları nerede? Lübnan, 75 yıl önceki Nakbe'den bu yana Filistin meselesinin takipçisidir. Çünkü biz Filistin'i bir hak meselesi olarak, görüyoruz ve gücün hakka galip etmesine izin verilmemelidir. Emir Abdullahyan'ın Lübnan gezisinin öneminin bir diğer nedeni de Filistin'e direniş yetkileriyle görüşmesidir. Emir Abdullahyan, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, Gazze'deki Arap-İslam ilişkileri sorumlusu ve Hamas Hareketi'nin başkan yardımcısı Halil El-Hayye ile yaptığı görüşmede ailelerine başsağlığı diledi. Gazze ve Batı Şeria'da 14.500'den fazla şehidin olduğunu, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik çılgın saldırılarında yaralanan binlerce kişiye acil şifalar ve sağlık dilerken, Direniş Hareketi'nin başarılarını ve zaferlerini tebrik etti. Emir Abdullahyan'ın Filistin'e direniş yetkileriyle görüşmesi önemli çünkü bu toplantı Hamas ile Siyonist rejim arasında ateşkesin uygulamaya konmasının arifesinde gerçekleşti ve İran'ın ateşkese verdiği desteği gösteriyor. Emir Abdullahyan Lübnan'ın ardından Gazze'de ateşkesin devam ettirilmesi konusunda bu ülkenin yetkilileriyle istişarede bulunmak üzere dün Katar'a gitti. Katar mevcut ateşkes anlaşmasında ise önemli bir rol oynadı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Hollanda seçimlerindeki aşırı sağcıların zaferiyle ilgili. Hollanda'da 13 yıl boyunca başbakanlık yapan Mark Rutte'nin ardından iktidara gelmesi beklenen hükümetin durumunu belirlemek amacıyla Hollanda'da 22 Kasım Çarşamba günü genel seçimler yapıldı. Hollanda parlamento seçimlerinin sonuçları Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağ Özgürlük Partisi seçimi kazandı. Özgürlük Partisi 37 sandalye ile diğer rakip partileri geride bıraktı. Eski Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Parti ve Yeşil Sol ise 25 sandalye ile ikinci sıraya yerleşti. Bu durumda aşırı sağcı isim Hollanda'nın şu anki başbakanı Mark Rutte'nin yerini alacak. Geert Wilders çarşamba gecesi şunları söyledi. Hollandalılar ülkelerini geri alabileceklerini umuyorlar ve biz de göç ve sığınmacı tsunamisinin azalması için elimizden geleni yapacağız. Diğer partileri işbirliği yapmaya ve koalisyon hükümeti kurmaya davet ederken partisinin artık göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Hollanda'daki aşırı sağcı göçmen karşıtı ve İslam karşıtı partilerden biri olan Özgürlük Partisi'nin zaferi, ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu parti, göç karşıtı sloganlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Göçmenlik meselesi Hollanda seçim tartışmalarının en önemli ve zorlu konularından biriydi. Bu konu Hollanda'da en uzun süre iş başında olan Mark Rutte'nin görevden ayrılmasına sebep oldu. Hollanda parlamento seçimlerinde aşırı sağcıların zaferi, Avrupa'daki ayrışmanın genişlemesi ve bu Avrupa kurumunun çökme ihtimal artması bağlamında temel taşı Avrupa entegrasyonu olan Avrupa Birliği için bir kez daha tehlike çanlarını çaldı. Şu ana kadar Hollanda hükümetinde yer almayan Geert Wilders'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisi, Hollanda kamuoyunda oldukça fazla ilgi gören bu ülkedeki siyasi akımlardan biri olup, artık parlamento seçimlerinde kazandığı zaferle birlikte diğer partilerle koalisyon kurarak yeni Hollanda hükümetini kurabilir.
Polonya ve Macaristan gibi diğer sağcı Avrupa hükümetleri gibi göç karşıtı bir yaklaşıma sahip olacak bir hükümet, Avrupa Birliği'nin özellikle göçmenler alanında alacağı kararlara karşı çıkacaktır. Ayrıca Geert Wilders, Avrupa'nın en ünlü İslam karşıtı politikacılarından biri olarak kabul ediliyor ve onun hükümeti döneminde Hollanda'da yaşayan Müslümanlara yönelik İslam karşıtı önlemlerin ve baskıların yoğunlaşması da beklenebilir. Bundan önce Almanya ve Yunanistan'da sağ partilerin yeni zaferleri Avrupa'nın sağa yöneldiği konusunu bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu da Avrupalı devlet adamlarının giderek artan endişesine de neden olan bir konudur. Anketler Almanya'nın aşırı sağcı Almanya için alternatif partinin oylarında artış yaşandığını göstermesi ardından Haziran 2023'ün sonlarında yapılan yerel seçimlerde ilk zaferini de kazandı. Güney Avrupa'da Yunanistan'da eski Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis liderliğindeki Sağcı Parti Yeni Demokrasi parlamento seçimlerinde de kazandı. Avrupa ülkelerinin siyasi arenasında aşırı sağ parti ve hareketinin rolü her geçen gün artıyor. Temelde aşırı sağcı parti ve liderlerin iktidara gelmesi Avrupa yakınlaşmasına ve Avrupa Birliği'ne ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu partiler ve liderleri ulusal çıkarların ve egemenliğin Avrupa Birliği'nin egemenliğinden önce gelmesini istiyor ve birçok durumda da göçmenler ve sığınmacılar ekonomik ve sosyal politikaların yanı sıra Brüksel'in kararlarına uyma konusunda da istekli değiller. Bu partiler ayrıca aşırı milliyetçi eylemlere sahipler ve göçmenleri Avrupa ülkelerinden korumak istiyorlar. Aynı zamanda bu parti ve hareketlerin birçoğu Avrupa ülkelerindeki göçmen nüfusun çoğunluğunu oluşturan İslam ve Müslüman karşıtı eylemlere de sahipler. Azınlıklara yönelik şiddet ve göçmenlere yönelik taciz eylemlerinden aşırı sağcı Avrupalılar tarafından yabancı düşmanlığını teşvik etme çerçevesinde takip edildiği dikkate alındığında bu süreç Avrupa ülkeleri için de ciddi bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarının 47. gününde Filistinli şehit sayısı 14.532'ye ulaştı. Gazze Enformasyon Bürosu ve Gazze Sağlık Bakanlığı bu haberi duyurdu değerli dinleyiciler. Şehitlerin 6.000'inin çocuk, 3.920'sinin de kadın olduğunu açıkladı. Öte yandan geçici ateşkes öncesi Gazze şeridinde yine Siyonistlerin saldırıları devam etti. Özellikle Şahab Haber Ajansı Siyonist topçu birliklerinin bir saatten fazla süredir Doğu Han Yunus'ta Yunus'u bombaladığını bildirdi bugün. Gazze şeridinde 4 günlük bu ateşkes ilanına küresel anlamda da tepkiler geldi değerli dinleyicilerimiz. Pek çok uluslararası kurum ve kuruluşlar bu kararı desteklediler ve gelinen noktada şimdi bu ateşkesin ardından ve ateşkes sonrası yaşanacak muhtemel senaryoları ve tabloyu konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Şimdi bölgesel ve küresel anlamda bu Gazze Savaşı ile ilgili aktörlerin siyasetleri ve buna karşı olan yaklaşımlarını ve tutumlarını geçen röportajımızda sizinle konuşmuştuk. Şimdi 4 günlük bir ateşkes kararı onaylandı. Bu da insani krizi önlemek, oradaki halka yardım sağlamak amacıyla pek çok girişimlerin bulunmasına vurgu yapılıyor. Ama geç alınan bir karar olduğunu da herkes söylüyor. Şimdi bunu siz öncelikle bunca gün geçtikten sonra bu ateşkesin onaylanmasını nasıl buluyorsunuz? Buradan başlayalım efendim.
Başta şunu söyleyeyim. Tabii bu ateşkes aslında Hamas'ın biraz daha doğrusu yani Filistin tarafının talebi üzerinden görüşmeye alındı. Tabii Arabulucukta da Katar ve benzeri işte Mısır ve benzeri birkaç ülke vardı muhtemelen, en azından görünen ülkeler. Fakat bu kadar geç alınmasının nedenlerinden bir tanesi bana göre çok bilinçliydi. Çünkü İsrail özellikle Gazze bölgesinde belli boyutta bir ilerlemek istiyordu ve hakimiyetini biraz peşkeş çekmek istiyordu açıkçası. Yani dünya şunu duymak istiyor: ben Gazze'nin içerisindeyim ve ben ilerliyorum. Yani birinci derecede psikolojik savaşın üstünlüğünü ele almak istiyordu bilinçli bir şekilde. Çünkü ilk günden itibaren aslında İsrail'de şu anda Hamas'ın elinde olan İsraillerle ilgili İsraillerin aileleri yürüyüşler yapıyorlardı ve benzeri girişimlerde falan bulunuyorlardı. Ki ilk günden itibaren bunu Batı ülkeleri de işte özellikle esir takası konusunda, onun dışında da sivillerin serbest bırakılması konusunda bazı söyledikleri şeyler vardı. Fakat İsrail'in askeri stratejik olarak bunu çok bilinçli bir şekilde geciktiriyordu. Bunun içerisinde tabii Batı ülkelerin de aslında İsrail'den bağımsız bir söylem ve politik söylemde bulunmuyorlardı. Muhtemelen İsrail belli boyutta özellikle Gazze'nin kuzeyinde şu anda her ne kadar geç ilerlese de, her ne kadar belli dirençle karşılaşsa da muhtemelen kafasına çok net şunu koydu ve gözüne de kestirdi. Yani özellikle Gazze'nin kuzeyinde yerleşik hale gelecek. Çünkü kendi vatandaşlarının, özellikle sivillerin kurtarılması konusunda bütün çağrılarına kulak tıkadı aslında Netanyahu. Şimdi gelinen aşamada evet şu anda psikolojik üstünlük olarak psikolojik üstünlük şu anda İsrail'in elinde, Gazze'nin içerisinde de belli boyutta bir aşamaya geldi ve bu aşamasını sürdürmek ve devam ettirmek istiyor. Şimdi bu noktadan sonra bu ateşkes süreci nasıl devam eder, kime yarar? Ama baktığımızda da şu anda çok ciddi bir şekilde şeye yönelik, Gazze'nin içerisinde de savaş devam ediyor ki dün akşamdan bu yana alınan karardan sonrasında yani çok sayıda Gazze'linin hayatını kaybettiğini görebiliyoruz. Yani Netanyahu'nun anlaşmadan sonra anlaşma maddeleri açıkladıktan sonra açıkladığı bir takım şeyler vardı ve oldukça daha keskin bir savaşın devam edeceğini ve bu keskin savaşın içerisinde de kesinlikle durmayacağını, tehditvari söylemleri devam etti. Uluslararası kuruluşların evet devreye girmesi en azından yaralıların, yaralı gazellerin ve yakıt ve onun dışında da insani yardımın götürülmesi olumlu. Fakat bu bir çözüme dönüşebilir mi? Daha sonuca dönüşebilir mi? Açıkçası okumda çok umutlu değilim. Yani bu çok geçici. Bu aynı zamanda da bana göre bu İsrail ordusuna da bir nefes aldırma gibi bir durumla da karşı karşıya. Yani İsrail bu konudan da yani bu 4 günlük ateşkes sürecine kendi pozisyonunu daha da güçlendirecek, daha da yapılandırabilecek bir durumda. Muhtemelen bu ateşkes süreci insani olarak evet olumlu, yani insani yardım olarak da olumlu. Şimdi düşün, Gazze yerle bir olduktan sonra, şimdi ondan sonrası Netanyahu'ndan kim hesap sorabilir ki Netanyahu'nun çıtası daha da gittikçe yükselecek. Çünkü İsrail'in içerisinde yani sağ merkezli çok ırkçı bir lider olmadığı sürece kimse bu katliamların sorumlunun üstlenemez açıkçası. Yani bunu ancak kim üstlenebilir? Netanyahu ve etrafından da biliyorsunuz daha çok sağ merkezli ve ırkçı bir merkezli koalisyon kuran Netanyahu üstlenebilir. Bu umurlarından değil. Yani kaç tane Gazelinin öldüğü, kaç tane Gazelinin katledildiği falan. Bu çok Netanyahu'nun umurunda değil ki adamın zaten mevcut yönetim anlayışı, mevcut düşünsel anlayışı, analitik anlayışı zaten bu şey üzerinden kurulu. Yani bir tık katliam üzerinden, yok etme üzerinden kurulu bir siyasetçi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok şey yapmaz ama savaşların olduğu yerde daha reformcu düşünenler, daha telkinci düşünenlerin sayısı maalesef gittikçe azalıyor. Şu anda İsrail'de işte bu olayların olmamasını isteyen belli grup var. Ama bu gruplar da şu anda çok azınlıkta. Çünkü Netanyahu kendisine göre bir kahramanlık sürecini işlettiğini ve Gazeliler ölürken Netanyahu işte daha fazla prim sahibi olduğu bir sürecin şu anda mimarlarından biri. Yani bunu kendisi üstlendi. Bu dönüşebilir mi? Açıkçası bu savaş, bu katliam devam ettiği sürece dönüşemez. Çünkü kimse karşılamaz. Çünkü Netanyahu aynı zamanda şeyi de kullanıyor. Yani ölen İsrail'i askerleri de kullanıyor. İşte bak askerlerimiz ölüyor terörizm mücadelede tırnak içerisinde. Ya da ilk Hamas'ın saldırısına hayatını kaybeden sivilleri de çok ciddi kullanıyor. Çünkü sürekli gidip onların aileleriyle görüşüyor. Yani bizim oradaki haber kaynaklarının bize ilettikleri de o. Yani aynı zamanda da duygu üzerinden bir atmosfer oluşturuyor. Yani bu böyle olunca karşıt olanlar bile şu anda sessiz kaldılar ve azınlıkta kaldılar. Açıkçası dediğim gibi. Yani bu şey bittikten sonra, bu katliam ya da saldırı bittikten sonra Netanyahu'nun yargılanıp yargılanmaması artık bana göre çok önemli değil yani.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Filistin gelişmeleri etrafında, özellikle ateşkes kararı konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Altyazı M.K.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın sapkınlıklar ve inançsal, fikri, fıkhi, kelami ve felsefi bid'atlerle mücadelesini ve asil İslami kültürü yaygınlaştırma çabalarını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerden hatırlanacağı üzere İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın kültürel inkılabı gerçekleştirmek için sarf ettiği çabalara değindik. İmametin yüce konumunu tanıtmak, imama yönelik sevgi ve saygının zaruretini beyan etmek, halkın dini ve siyasi basiretini artırmak, halkla güçlü ilişki kurmak ve kamuoyunu aydınlatmak İmam Bakır Aleyhisselam'ın bazı önemli çalışmalarıydı.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kültürel inkılap yolunda attığı bir başka önemli adım seçkin dini ve ilmi şahsiyetleri yetiştirmekti. İmamın bu çalışma ile amacı bu seçkin insanların asil İslami kültür yaygınlaştırmaları ve sapkınlıklar ve bidatlerle mücadele etmeleri, özellikle öz Muhammed-i İslam'ı koruyarak Emevi hanedanının din ve Allah karşıtı mahiyetini aşikar etmeleriydi. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam bu alanda büyük başarılara imza atarak büyük şahsiyetleri yetiştirdi. Şimdi sohbetimizin devamında bu şahsiyetlerden bazıları ile tanışalım.
Muhammed bin Müslim dini ve ilmi alanlarda yüksek mertebelere ulaşan ve değerli hizmetlerde bulunan şahsiyetlerden biridir. Muhammed bin Müslim şöyle diyor: İmam Bagır aleyhisselamdan 30 bin hadis ve İmam Sadık aleyhisselamdan 16 bin hadis öğrendim ve hepsini ezberledim ve aklıma gelen her şeyi İmam Bagır aleyhisselama sordum.
Bu şahsiyetlerden biri de Cabir bin Yezid Cufi'dir. Cabir, İslam dünyasının seçkin alimlerindendi ve Kufe kentinde oldukça saygın bir yeri vardır. Dini ve tarihi meselelerde, hadis ilminde, hatta siyasi meselelerde kanaat önderi olarak bilinirdi. Cabir de İmam Muhammed Bakır aleyhisselamdan 50 bin hadis öğrendi. Bu hadisler fıkıh ve kelam ilimlerinde tüm meseleleri, konuları ve fasılları kapsıyordu. Öyle ki imamet ve velayet yolunu izleyenler için çok az cevapsız soruyu geride bırakıyordu.
İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın mektebinde yetişen bu büyük şahsiyetler hadisleri öğrenmek ve ezberlemek ve yaygınlaştırmaktan başka halkla doğrudan irtibat içindeydi ve onların sorularına cevap veriyor ve dini ve ilmi münazaralara katılıyordu. Bu seçkin alimler aynı zamanda fıkıh, usul, kelam, hadis ve Kur'an-ı Kerim tefsiri üzerine de birçok eser telif etti.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam yetiştirdiği bu şahsiyetlerin İslam'ın yapıcı ve dinamik kültürünü korumakta önemli rol ifa ettikleri hakkında önemli beyanatta da bulunmuştur. Örneğin o Hazret Aban bin Tağlap hakkında şöyle diyor: "Ey Aban, Medine Camii'ne git ve halka de ki ben Şiilerimin arasında senin gibi büyük ve etkili insanlar bulunsun." İmam Sadık aleyhisselam da yakından sevgili babasının ilmi çabalarına yakından şahit olan bir zat olarak İmam Bakır aleyhisselamın nezdinde yetişen insanlar hakkında şöyle buyuruyor: "Eğer bunlar olmasaydı babamın bildiği tüm hadisler ve öğretiler yok olurdu. Bunlar dinin koruyucuları ve babamın ilahi haram ve helalleri konusunda emin adamlarıydı."
Bu arada İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın tüm bu çabaları ve bilimsel ve kültürel çalışmaları Emevilerin zehirli ve hasmane propagandalarının baskısı ve psikolojik savaş yürütmeleri ve imamı karalama kampanyalarının hakim olduğu bir atmosferde devam ettiği de belirtilmeli. Buna göre İmam Bakır'ın böylesine zehirli bir atmosferde bu kadar başarılı olması o hazretin bir kültürel inkılabı gerçekleştirebilecek fevkalade zekasının işaretidir. Nitekim o hazret Emevilerin tüm sinsi çabalarına rağmen öz Muhammed'i İslam'ı ihya etmek ve korumak için büyük adımlar atmayı başardı. İmam Muhammed Bakır'ın kurduğu bilim merkezi nitelik ve nicelik bakımından İslam dünyasının tüm seçkin şahsiyetlerine o hazreti yüksek ilmi makamını etkisi altına bırakan, kendilerine İmam Bakır'ın karşısında hur görmelerine vesile olan bir merkezdi.
Muhammed Bakır Aleyhisselam ile çağdaş olan seçkin alimlerden biri Hekem bin Utayba idi. Hekem ne zaman İmam Bakır Aleyhisselam'ın huzuruna müşerref olacak olursa öylesine kendini zayıf hissediyor ve kendini kaybediyordu ki bir başka alim olan Abdullah bin Ata Mekki hakkında şöyle diyor. Hekem kendi halkı arasında onca ihtişamına karşın İmam Bakır Aleyhisselam karşısında üstadının önüne çıkan bir çocuk gibi oluyordu.
Şii alimlerden başka ehli sünnet alimleri de İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın yüce şahsiyeti hakkında çok söz etmiştir. Şafii alimlerinden ve El-Savai Kul Muharraka adlı eserin sahibi Şahabettin Ahmet bin Hacer Haytemi İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. Ebu Cafer Muhammed Bakır bilim kapılarını açtı ve bilimsel sorunları çözdüğü için Bakır olarak adlandırılmıştı. Bakır o kadar çok bilinmeyen marifi ve bilimlere ve gizli hazineleri aşikar etti ve bilimlerin ahkam ve hikmet hakikatlerini beyan etti ki bunu basiretsiz insanların dışında herkes çok iyi bilir. Bu yüzden ona bilimlere delen ve bilim bayrağını diken anlamına gelen Bakır olarak adlandırıldılar.
Tahran Radyosu.
Ehl-i sünnet alimlerinden Şahabettin Ahmet bin Hecer Haytemi, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın bilimsel konumunu takdir ettikten sonra da o hazretin ahlakı ve siyerini anlatıyor ve şöyle yazıyor. Kalbi aydın, ilmi ve ameli çok, ruhu ve zihni pak ve ahlakı ve davranışı şayesteydi ve tüm ömrünü Allah'a kulluk etmekle geçirdi. İmam Bakır Aleyhisselam irfani seyirde öylesine adabı ve gelenekleri vardı ki hiç kimse bunu anlatamaz.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın bir başka büyük çalışması Ehl-i Beyt Mektebi'ni izleyenlerin üzerinden Şiilerin özelliklerini hayata geçirmekti. Gerçekte İmam Bakır Aleyhisselam bu şekilde Şiilerin davranışlarını, yöntemlerini ve siyerini değiştirerek onların bakışında ve eğiliminde değişim yaratmak, ayrıca yapıcı ve müsbet örnekler sunarak Emevi hükümdarların topluma empoze ettiği yanlış zihniyetleri düzeltmek istiyordu. Bilindi üzere o dönemde otoriter ve despot Emevi hükümdarları İslam toplumunda mesnetsiz, yalakalık kültürünü yaygınlaştırmıştı. Bu yüzden insanlar da her türlü yalakalıktan hoşnut oluyor fakat eleştirilere tahammül edemeden tepki veriyordu.
Thank you.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam topluma hakim olan bu kültürde köklü değişim yaratmak için ilkeli ve köklü konuları gündeme getirmeye başladı. İmam şöyle buyuruyordu: "Eğer söylediklerim şu işaretlere bağlı değilse bil ki bizim dostumuz sayılmazsın. Eğer kent halkının tümü senden kötü bahsederse buna üzülmemelisin. Eğer seni methetmeye başlar ve seni şayeste insan olarak tanısırlarsa da buna sevinmemelisin."
İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam daha sonra da insanın uydurma kişiliği yerine hakiki kişiliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak esas kriterleri beyan ederek şöyle buyuruyor: "Kendini Kur'an-ı Kerim ile değerlendir. Eğer Kur'an-ı Kerim'in belirlediği yolda adım atıyorsan, seni teşvik eden değerlere yöneliyor ve seni sakındıran anti değerlerden uzak duruyorsan, o zaman sen doğru yoldasın demektir. Ancak eğer Kur'an-ı Kerim'in belirlediği yolun tersine hareket ediyorsan, sahip olmadığın özelliklerin senin var olduğunu söyleyenlerin sözüne kanma, onlardan etkilenme."
Aslında İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam bu tutumlarıyla bir yandan bencil Emevilerin topluma dayattıkları kültürle mücadele etmek, diğer yandan kendilerini değerlendirirken ancak Kur'an-ı Kerim kriterlerine dayanan, Kur'an-ı Kerim ekseninde hareket eden insanları yetiştirmek istiyordu. Doğal olarak her insan övülmesinden hoşlanır, kötülenmesinden rencide olur, ancak yalakalık eden insanlar haksız övgülerle insanı kibir tuzağına düşürür. Bilinçli düşman, bilinçsiz dost da kötüleyerek insanın kalbine kin ve nifak tohumunu eker.
Övgülerden etkilenmemek ve tenkitlere üzülmemek için en iyi yol, İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın buyurduğu yoldur. Kendini Kur'an-ı Kerim ile değerlendir. Eğer Kur'an-ı Kerim'in belirlediği yolda adım atıyorsan, seni teşvik eden değerlere yöneliyor ve seni sakındıran anti değerlerden uzak duruyorsan, o zaman sen doğru yoldasın demektir. Bu yöntem bize kim olduğumuz ve doğru yolda olup olmadığımızı açıkça gösterir.
Ancak İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın tüm bu aydınlatmalarına karşın dini yükümlülüklerine uymayan ve sorumluluklarından kaçan bazıları Ehl-i Beyt sevgisi ve velayete bağlılık iddiasında bulunarak kıyamet gününde sırf bu iddia ile ilahi ateşten korunabileceklerini zannediyor. İmam Bakır Aleyhisselam ise bu düşünceyi tamamen reddederek şöyle buyuruyor: "Allah'a andolsun, bizim onun tarafından hiç kimsenin beraat hükmüne sahip değiliz. Bizimle Allah arasında hiçbir akrabalık bağı yoktur. Ve bizim elimizde ilahi isteğin tersine hareket edenler için hiçbir delil ve hüccet yoktur. Biz ancak ilahi emirlere uymak ve men edilenleri terk etmekle Allah katına yaklaşıyoruz. O zaman kim Allah'ın emirlerine uyuyorsa bizim velayetimiz ona faydalı olur ve kim ilahi emirlere uymuyorsa bizim velayetimiz ve dostluğumuz ona fayda etmez. O zaman boşuna kibirlenmeyin."
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.ayardan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizler de birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İranlı genç bayan, bilimci Şucayinen, mazisini ve araştırmalarını ve eğitim çalışmalarını ve kazandığı bilimsel ve kültürel ve sanatsal ödüllerine gözden geçirdiğinizde, bu genç bayan, bilimciyi daha yakından tanımak isteyeceğinizden eminiz. Bayan Şucayi, öğrenmek, bilmek ve keşfetmek gibi alanların hayranı olan gençlerimizden biridir. Bayan Şucayi ilk uluslararası makalesini seneler önce İran ve Rusya'nın ortaklaşa düzenledikleri nanoteknoloji konferansına sundu ve böylece dünya onu nano robot teknolojisi alanında genç bir İranlı bayan bilimci olarak tanıdı. Bayan Şucayi 1998 yılından beri şimdiye kadar 50 araştırma makalesi, 17 üstün bilimsel ödül, 16 kültürel ve sanatsal ödül kazanan İran'ın Kürdistan yöresinden genç bilimcimizdir.
Bayan Şucayi 2010 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen nanoteknoloji alanında genç bilimcilerin yarışmasında makalesi birinciye layık görüldü ve ayrıca onur diploması kazandı. Bayan Şucayi, İran'da düzenlenen Gençler Harazmi Festivali ve Genç Mucitler Festivali'nde birkaç dönem art arda ödüller kazandı. Ayrıca çeşitli uluslararası konferanslara makale sundu ki bunlara Brezilya'da düzenlenen 12. Uluslararası Muhasebe Bilimi ve Uygulamaları Konferansı, 7. Uluslararası Matematiksel Model Üretme Konferansı, Rusya'da düzenlenen 2. Uluslararası Nanoteknoloji alanında faaliyet yürüten genç araştırmacılar yarışması ve Viyana'da düzenlenen 6. Uluslararası Matematiksel Model Üretme Konferansı gibi uluslararası etkinlikleri örnek vermek mümkün. Tüm bunlar İranlı genç bayan araştırmacı Şucayi'nin bilimsel yaşamı ve faaliyetlerinin küçük bir bölümüdür. Bayan Şucayi gençlik çağında kendi yeteneklerini ve maharetlerini keşfedebilen ve hedeflerine ulaşmak için büyük adımlar atabilen İranlı gençlerden sadece biridir.
Gençlik çağı, insanın yeteneklerinin gelişmeyi ve ilerlemeyi başladığı ve bireysel ilgi ve eğilimlerinin ortaya çıktığı ve genç insan gelecekte izleyeceği yolu belirlediği çağdır. Bu gelecek ya saadete ya da şakavete doğru gidebilir ve bu vadide ancak saadet ve kemal ve mutluluk yolunu seçebilen insan başarılı olmuş sayılır. Başarıya ulaşmak, doğru yolu ve doğru yoldan saptıran etkenleri tanımaksızın hemen hemen imkansızdır ve bu vadiye ayak basan genç insan kendi yeteneklerini keşfetmedi, kendi kabiliyetlerini tanımadı ve zayıf ve güçlü yönlerini bilmedi ve zatı ve iç eğilimlerini ve zevklerini tanımadı ve titizlikle incelemedi takdirde bu yolda kesinlikle başarısız olur. Çünkü bu durumda genç insan bir araca binen ve uzak bir kente gitmek isteyen bir şoför gibidir. Fakat bu şoför ne bindiği aracın imkanlarından haberdardır ne de aracın lastiklerinin sağlamlığını bilir ne de bagajda neler bulunduğundan haberi vardır. Ölü bir şoför kuşkusuz gideceği yere varamaz ve eğer varsa bile bu şans eseri gerçekleşmiş olur ki bu da yeryüzünde yaşanan nadir olaylardan biri sayılır. Buna göre kendini ve yeteneklerini tanıyamayan bir genç yaşamında her zaman yenilgilerle karşı karşıya kalır ve bunun sonucunda da en büyük sermayesi olan ömrü heba olmuş olur. Bu yüzden her insan yaşamında başarılı olabilmek için en başta kendini tanıyabilmesi gerekir.
Tahran Radyosu.
Kendini tanımak aslında ruhun derinliklerine yolculuk yapmaktır ve gençler herkesten daha çok bu yolculuğa ilgi duyar. İnsanın kendini tanımasında birçok cazibe de söz konusudur. Örneğin insan kendi içindeki güçlü yönlerini keşfetmesi ve yine kendi iç dünyasının zayıf ve karanlık noktalarını bulması her biri genç insanın ilgisini çekebilecek konulardır. Kendini tanımak, kendini yetiştirmenin ön hazırlığıdır. Zira genç insan kendi nefsini tanıdıktan sonra gelişmesini ve yücelmesini zemin oluşturabilir. Kendini tanımak aynı zamanda gençlerin kendi kendilerini benimsemelerini de zemin oluşturur. Kendini tanıyarak yola çıkan ve kendisiyle geçinmeyi öğrenen genç insan başkalarıyla geçinmeyi de öğrenmiş olur. Kendini tanımak aynı zamanda Allah'ı tanımanın ve Yüce Allah'a yönelik marifete kavuşmanın ön hazırlığıdır. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kim kendini tanırsa muhakkak ki Allah'ı da tanır demesi bu manadadır.
Peki ama genç insan kendini nasıl tanıyabilir? His ve tecrübe his filozoflara göre bunun bir yoludur. Yani dünyada birçok ilmi konuyu ve varlık aleminin birçok gerçeğini deneyimlerden hareketle tanımak mümkün. Örneğin eğer ateşin sıcak olduğunu anlamak istersek, elimizi yaklaştırarak pratikte ateşin sıcak olduğunu anlayabilir ve böylece bu konuda gereken tanımı elde edebiliriz. Buna göre genç insan bazı yeteneklerini, bazı ahlaki özelliklerini ve buna benzer şeyleri deneyim yoluyla elde edebilir. Örneğin hattatlık yapmak isteyen bir genci düşünün. Bu genç birkaç gün alıştırma yaptıktan sonra çok iyi hattat olabileceğini ve bu yolda ilerleyebileceğini anlayabilir ve böylece bu zatı yeteneğini geliştirerek iyi ve başarılı bir hattat olabilir.
Deneyimin yanında akıl ve düşüncede tanımanın bir başka yoludur. İşleri üzerinde düşünen veya kendi kendine kafa yoran genç birçok sonuca ulaştığı gibi kendini de en iyi şekilde tanıyabilir. Bu kazanım ise ona başarılı bir insan olabilmesi için gereken imkanları sunar. Akılcı ve mantıklı düşünmek özellikle ergenlik ve gençlik çağında genç insanı beyhude işlerden ve körü körüne taklit etmekten korur. Gençlere nasıl düşünmeleri ve mantık ve düşüncenin yardımıyla doğru yolu seçebilmelerini öğretmek ise ebeveyn, okul ve toplumun görevidir.
Kuşkusuz bir makineyi yapan yapımcı başkalarına kıyasla yaptığı makinenin özelliklerini daha iyi bilir ve herkesten daha verimli bir şekilde yaptığı makineyi kullanabilir. Yüce Allah da insanın yaratıcısı olarak tüm detaylarını, ahlak ve özelliklerini yaşamının her aşamasında çocukluktan gençlik çağına ve gençlik çağından yaşlılık çağına kadar tüm inceliklerinden haberdardır. Yeri ve gökleri insanları saadete ve kemale erdirmek üzere yaradan Allah onu varlık alemi üzerinde düşünmeyi, özellikle kendi yeteneklerini keşfetmeye davet etmiş ve vahiy kelamını onun doğru yaşama yönlendirmek ve hidayet erdirmek için nazil etmiştir. Gerçekte eğer aklımızı güçlü bir projektör ve fıtrat ve vicdanı da başka projektörler gibi düşünecek olursak, vahiy alemleri aydınlatan güneş misalidir ve aydınlattığı alan çok daha geniştir. Dolayısıyla vahiy de muvahhid insanlara göre en gani marifet ve tanım kaynağı ve vesilesi sayılır.
Eğer genç insan kendi kimliğini bulur ve içindeki yetenek ve kabiliyetleri keşfedecek olursa, büyük bir özgüven duygusuna kavuşur ve böylece ilerleme yolunda çaba harcamaya başlar. Bu inanç ve çaba, ruhi yenilgilere karşı caydırıcı bir etken sayılır. Buna göre insanın kendini tanıması ve kimliğini bulması gençlik çağının gereksinimlerinden biri olduğu söylenebilir. İranlı psikolog Doktor Şerefi şöyle diyor: kendini tanımak, genç insanın gelişmesinin ön hazırlığıdır. Genç insan kendi rolünü öğrenince içinde gelişme ve ilerleme zemini oluşur. Bu durumda genç insanın içindeki yeteneklerin filizlenmeye başlamasına şahit olabiliriz. Genç insan kendi yeteneklerini tanıyınca geniş ve değişken ve değişebilen bir kişiliğe sahip olduğu inancına kavuşur. Bu mesele yaşamı ve geleceği hakkında umut verici bir ufuk yaratır.
Genç insan neşeli ve dinamik bir varlıktır ve uygunsuz sıfatlarla mücadele ve yeteneklerini ortaya koyma konusunda ayrı bir güce sahiptir. Gençlik çağı yaşamın önemli evrelerinden biridir ve bu evrede gençlerin kendilerini tanıma fıtratını geliştirmeleri ve onu en iyi biçimde korumaları gerekir. İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurur: elinde gençliğin varken amelde ve kalbini temizleme konusunda ve zincirleri kırmada ve engelleri kaldırmada çaba göster. Çünkü melekut ufukuna yakın olan binlerce genç başarılı olabilir ama yaşlı bir insan başarılı olamaz.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Hazreti Musa aleyhisselam kendisini hocasına tabi bir talebe olarak tanıtıyor ve Hazreti Hızır'dan peşinden gitmek üzere icazet istiyor. Bu talep talebenin hocasına karşı tevazu derecesini gösteriyor. Gerçekte herhangi bir insan hocalık mevkiine yerleşince ona gösterilecek saygı da kat kat artar. Hazreti Ali aleyhisselam bir vicizesinde şöyle buyuruyor. Bir talebe bir meclise girdiğinde o mecliste hocasını görürse herkese selam vermesi gerekir. Ancak hocasına ayrı bir selam vermesi ve saygı göstermesi gerekir. Hazreti Ali aleyhisselam başka bir yerde de şöyle buyuruyor. Oturduğun yerden baban ve hocan için ayağa kalkarak dur. Hatta hükümdar olsan bile. Hocaya gösterilecek saygı ve tevazu o kadar önemlidir ki İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Eğer biri bir başkasına bir mesele öğretir veya bir ilimden bir söz öğretirse onun maliki olur. Allah Resulü'nün bu tabiri belki de kafalarda yoksa talebe köle gibi pazarlanabilir mi sorusunu oluşturabilir. Allah Resulü şöyle devam eder. Ona emir verebilir veya herhangi bir işten men edebilir. Yani köleler sahiplerinin emirlerini dinlediği gibi talebelerin de alim ve muttaki hocaların emirlerine uymaları gerekir.
İslam dininde ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri siyerinde sürekli ulema ve bilginlere saygıya vurgu yapılmıştır. Yüce Allah Hazreti Musa ve Hazreti Hızır öyküsünü beyan ederek öğretmenlere pratikte saygıyı en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kehf suresinin 66. ayetinde Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan şöyle soruyor. Sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Aynı surenin 69. ayetinde ise Hazreti Hızır'dan cevap alamayan Hazreti Musa bu kez şöyle diyor. İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
Tahran Radyosu.
Bu iki kısa cümlede Hazreti Musa'nın talim ve terbiye ve öğretmen konusunda nasıl davranılması gerektiğini beyan ediyor. Gerçi Hazreti Musa ulul azm peygamberlerden biriydi. Ancak bu mevki hiçbir zaman talebenin hocasına karşı göstermesi gereken edep ve saygıya mani olmadı.
Bilim öğrenmenin bir başka püf noktası da talebenin hocanın huzurunda sessiz olmasıdır. Talebe hocasının huzurunda susmalı ve pür dikkat hocasını dinlemeli ve söylediklerini anlamalıdır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. hocanın huzurunda bulunduğu vakit konuşmaktan ziyade dinlemek için hırslı ol. Bazı insanlar büyüklerin ve alimlerin meclisine katıldığında sürekli konuşmaya ve bilgili olduklarını göstermeye çalışıyor. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam talebelere hocanın huzurunda daha çok onun sözlerini dinlemelerini tavsiye ediyor. Çünkü gerçekte fırsat çok azdır. O zaman iyice dinlemek ve öğrenmek gerekir.
Sabır, talim ve terbiyenin bir başka adabıdır. Hocanın ikazlarını benimsemek ve talebesine karşı sert ve kesin tavırla davranmasına sabırlı olmak, talebeliğin en önemli adabıdır. Bu durum Hazreti Hızır ve Hazreti Musa öyküsünde en iyi şekilde beyan edilmiştir. Zor şartlarda bilim öğrenmeye karşı sabırlı olmayan kimse bilim öğrenmekte hocasını izlemekten geri kalabilir. İşte bu yüzden talebeler hocalarından bilim öğrenirken çok sabırlı olmaları ve bilim öğrenmede acele etmekten kaçınması ve hemen her şeyi öğrenmeyi beklememesi ve eğitim sürecini sonuna kadar tamamlaması gerekir. Nitekim Hazreti Hızır da Hazreti Musa'ya eğitim verirken ona sabırlı olmayı ikaz etmiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. Bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, İlahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasanız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve önem verilmiştir? Ve eğer bugün Batı dünyası ilim ve bilimsel ilerlemede başarılı olmuşsa hangi insaflı bilgin ve tarihçi bunlara İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan ortaçağ, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد